Ayrım 14.
Annem de kendi hesabına arkeolojik yerleri, antik kentleri ve Batı uygarlığının beşiğini keşfedeceği için bir an önce Bağdat'a varmak istiyordu. Trene Haydarpaşa'dan bindiğimiz gün yine bütün aile bizi geçirmeye gelmişti. Tam kalkarken keskin düdük çalınca Nejat anneme sıkı sıkı sarıldı. Bir türlü bırakmak istemiyordu. 15 yaşının verdiği tüm erkeklik havalarını olduğu gibi bir kenara bırakmış, çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştı. Onun hıçkırıklarından kimsenin veda için söylediği sözler duyulmuyordu. Annem çok üzülmüştü. Çünkü Nejat'ı karşısına almış, saatlerce okulunu İstanbul'da tamamlamasının doğru olacağını anlatmıştı. Sonunda Nejat'ı buna inandırdığına emin olmuş ve yolculuk hazırlıklarına başlamıştı. Bir yandan, "Nejat yavrum kendine gel, beni üzüyorsun," diyor, bir yandan da Nejat'ın kollarından sıyrılmaya çalışıyordu. Şakir ailesi derhal imdada yetişti. Nejat'ı tatlılıkla annesinden ayırdılar. "Üzülme Nejat, bak biz varız, yalnız kalmıyorsun ki. Sana çok iyi bakacağız," gibi laflar ederek onu yavaşça merdivenlerden perona indirdiler. Bu sahneler beni alt üst ediyordu. Neden sanki her zaman böyle ayrılmak zorunda kalıyorduk? Hayatımız sürekli vedalaşmakla geçiyordu. Neden biz de öbür çocuklar gibi annemizle, babamızla birlikte bir evde oturmuyorduk? Hem Nejat için hem de kendim için öyle üzüldüm ki, ben de gözyaşlarımı tutamayıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Tren istasyondan dışarı kayarken, elimden geldiği kadar pencereden sarkıp, sevdiğim bu insanları biraz daha görmeye çalıştım. Uzaklaştıkça bize salladıkları mendilleri rüzgarla bir o yana bir bu yana eğilen papatya tarlasını andırıyordu. Lokomotif oflaya poflaya bir dönemeci alınca artık görünmez oldular. Ertesi sabah ilk durağımız Ankara olacaktı. Orada babamı görmeyi umuyordum. İşini kaybettikten sonra babama hükümetten tek bir öneri gelmişti. Anadolu Haber Ajansı'nın başına geçmek. O da sevgili İstanbul'unu bırakıp Ankara'ya taşındı. Aynı zamanda Harp Akademisi'nde Fransız Edebiyatı dersleri veriyor, geceleri de bazı elçiliklere gidip çeviriler yapıyordu. Bu değişik işler ona şimdiye kadarki yaşam standartlarını aynen sağladığı için hiç yüksünmüyordu. İçi kürklü paltoları ve homburg şapkalarıyla geceleri bir elçilikten bir elçiliğe gidip az bir paraya da olsa dokümanlar çeviriyor ama yine de Sulka'ya ipek pijamalarını ısmarlayabiliyordu. Tren istasyona girer girmez onu gördüm. Her zamanki gibi şık ve bakımlıydı. Süet eldivenli ellerinde iki tane güzel şeker paketi vardı. Annem kompartımanında kalmayı yeğlemişti. İzzet'i görmek tatsız anılarını deşecekti. Rad'ın uzun boylu sarışın dadısı güzel Schwester Edith, kardeşim kucağında benimle trenden indi. Babam beni sevgiyle iki yanağımdan öptü. Rad'ın başını okşadı. "Ne şeker bir çocuk bu." ve gülümsedi. Tıpkı Emir Zeyd'e benziyor. Sonra trene doğru bakıp, "Annen nasıl?" diye sordu. Annemin onu görmek istemeyişinden utanarak, "Çok iyi." dedim. Yine ayrılık zamanı gelince babam bana uzun uzun sarıldı. Gözleri yaşlıydı. "Yaz bana," diye tembih etti. "Sık sık yaz. Mektuplarını saklayacağım. Bir gün okuduğunda Irak'ı daha iyi tanıyacaksın." Bütün gözyaşlarımı Nejat, kendim ve Şakirler için dökmüştüm. Babama kalmamıştı. Sakin sakin yanaklarından öptüm, "Söz veriyorum babacığım, size yazacağım," diyerek trene bindim. 3 gün sonra Musul'a geldik. Kuzey Irak'ta, Türk sınırlarına çok yakın, petrolü bol bu şehirde tren yolu sona eriyordu. Aslında Almanlar bu yolu Musul'dan Bağdat'a, oradan da Basra'ya kadar uzatmayı çok istemişlerdi. Böylelikle Berlin'i Toros ve Orient ekspresleri ile İran körfezine bağlamış olacaklardı. Her ne kadar Osmanlı Sultanı 1880'lerde bu izni Kaiser'e verdiyse de İngilizler yolun Süveyş kanalı için bir tehlike olacağını görerek araya girdiler ve yolun Musul'dan sonra devam etmesini engellediler. Tren durur durmaz bizi bekleyen Emir Zeyd vagona girdi. Arkasından beyaz bir kefiye giymiş Arap şoförü elinde yassı bir paketle geliyordu. Emir Zeyd kompartımanımıza girer girmez annem kendini onun kollarına attı. "Zeyd, sevgilim, seni ne kadar özledim bilemezsin," deyip ağlamaya başladı. Büyükannemin ölümünden sonra sık sık ağlıyordu. O da ona sıkı sıkı sarıldı. "Anneni kaybetmene çok üzüldüm canım," dedi. "Pek ani oldu. Bu zor günlerinde yanında olmayı ne kadar isterdim." Sonra kapının yanında duran beni gördü. Tepesine bir öpücük kondurmam için başını eğdi. ''Sevgili kızım, seni gördüğüme sevindim.'' dedi. Radı dadısının kucağından alıp hoplatmaya başladı. ''Üç ayda ne kadar büyümüş maşallah, bayağı da kilo almış.'' ''Atıldım, ben ona küçük budam diyorum.'' dedim. Bu söz hoşlarına gitti, gülümsediler. Şoför ilerleyip elindeki paketi Emir Zeyd'e verdi. O da anneme. ''Saliha ablam sana bunu gönderdi.'' dedi. Annem de bunu görümcesinden bir hoş geldin armağanı sandı. Belki ipek bir kumaş, belki bir işleme. Ama açar açmaz, ayak bileklerine kadar inen, siyah ipekten yapılmış, başı kukaletalı bir pelerin olduğunu gördü. Ne olduğunu incelemek için omuzlarından tutup kaldırmasıyla, yine siyah ama bu kez ince jorjetten yapılmış uzun bir peçe yere kaydı. Emir Zeyd peçeyi yerden kaldırırken, ''İlk abeyehini Saliha ablam vermek istedi.'' dedi. Kendisi de Nisa daha trenden inmeden ona bu kapalı kıyafeti giydirmekten utanıyor gibiydi. Ama Emir Zeyd'in eşi abeyehsiz insan içine nasıl çıkardı? Şöyle kenara çekildi, ''Şirin sana yardım etsin.'' dedi. İkimiz de kara kumaş yığınıyla bir süre cebelleştik. Başı neresiydi, eteği neresiydi? Sonunda peçenin içine kukelatanın altına gireceğini anladık. Böylece peçe beline kadar inecekti. Annem simsiyah kıyafetiyle trenden inmeye çalışırken, Allah'tan bunu giyecek yaşta değilim de cadılar gibi gezmeye mecbur olmayacağım diye şükrettim. İstanbul'un bütün kalburüstü ailelerindeki kadınlar gibi Nisa da peçeyi 1919'da atmıştı. Bu Atatürk'ün peçeyle alay etmesinden çok önceydi. Kaderin cilvesine bakın ki kaç yıl sonra daha da umacı gibi bir kıyafetle gezmek zorunda kalacaktı. Ama o, abayehi yeni yaşamının bir parçası olarak kabul ediyor ve gerekeni yapmak gerek diyordu. Zeyd arabayla Bağdat'a hareket etmemizden önce bir gece Musul'da belediye başkanının evinde kalmamızı planlamıştı. Konuk olacağımız eve geldiğimizde hizmetkarlar bizi Dicle Nehri'nin üzerinde nefis bir bahçeye aldılar ve mis gibi çaylar ikram ettiler. Güzel bir Eylül öğleden sonrasıydı. Katmerli güllerin kokusu bütün çevreyi sarmıştı. Musul baharı iki kez yaşarmış. Biz ikincisine rastlamışız. Akşam yemeğinde sofra özenle hazırlanmış ve çeşit çeşit yemeklerle donanmıştı. Hizmetkarlar etrafımızda pervane oluyorlardı. Annem hayretle, ''Ev sahiplerimiz nerede? Hala görünmediler.'' diye sordu. ''Bizi perde arkasından ağırlıyorlar.'' diye yanıt verdi Emir Zeyd. ''Biz henüz erkek kadın bir arada yaşamayan bir toplumuz. Kadınlar eğer aileden değilse erkeklerin yanına çıkamazlar.'' Annem çok şaşırmıştı. ''Demek sosyal yaşamımızda akraban olmayan bir erkeği göremeyeceğim.'' ''Evet.'' dedi Emir Zeyd. ''Maalesef adet böyle.'' Annem omuzlarını silkerek filozofça, ''Doğrusu bu kadarını tahmin etmemiştim.'' diyerek durumu kabullendi. Zaten başka yapılacak ne vardı? Ertesi sabah erkenden Emir Zeyd, annem, Rad, Schwester Edith şoför ve ben, Emir Zeyd'in yeğeni Kral Gazi'nin hediye ettiği Nash marka mavi arabaya doluştuk. Annem yol boyunca belki bir iki bedeviden başka kimsenin bizi görmediğini tahmin ettiği halde abayehini çıkarmadı. Çölde uzun uzun giderken annemin siyah giysisi beyaza, Schwester'in de özenle kolalanmış beyaz forması ve kepi sürekli silkelenmesine karşın tozdan kahverengiye dönüştü. Kerkük yakınlarında birdenbire çölün ortasında gerçeküstü biçimleriyle insanı ürküten makineler gördük. Bazıları gökyüzüne alev püskürtüyordu. Emir Zeyd bunların petrol kuyuları olduğunu söyledi. ''Tanrı'ya şükürler olsun, ülkemizde muazzam petrol damarları var. Bu da tabii çok iyi bir şey.'' dedi. Savaştan sonra İngilizler gibi Irak'ın yeraltı zenginliğini bilen Türkler, Musul üzerinde Irak'la hayli çekiştiler. Ama İngilizlerin ısrarıyla 1922 Lozan Konferansı'nda Irak petrollerinin yönetimi İngiliz mandası altında olan Irak'a verilmişti. Annemin bu konuya sinirlendiği sesinden belli oluyordu. ''Türkler Musul'u kaybettiklerine hala inanamazlar. Belli ki İngilizler ağır bastı.'' Zeyd çok mantıklı bir yanıt verdi. ''Savaşı onlar kazandı, kazanan parsayı toplar. Olsun, gene de haksızlık bu. O Lozan Antlaşması'nı imzalamakla ölüm belgemizi imzalamış olduk.'' Zeyd artık üstelemedi. Bağdat'a girer girmez, ayağımızın ve tabii üstümüzün de tozuyla doğruca kral ailesinin bizi karşılamak için toplandığı Kasr-el-Zuhur'a gittik. Bu adın anlamı, Çiçekler Sarayı imiş. Bu Emir Zeyd'in onuruna eşinin ülkeye ilk gelişini kutlamak amacıyla yapılan bir toplantıydı. Kral ailesi Nisa hakkında çok şey duymuş, merakla onu görmeyi bekliyordu. Tozlu arabamız gıcır gıcır haki renkte üniformalar giymiş, başları kefiyeli koruyucuların açtığı oymalı demir kapıdan içeri girdi. İki yanına palmiyeler ve güller dikilmiş uzun bir yolda ilerlemeye başladık. Uzakta mimari tarzı pek anlaşılamayan pembe bir köşk görünüyordu. İki katlı binanın dört tarafında balkonlu çıkıntılar vardı. Parlak gökyüzüne doğru yükselen mavi çini kaplı iki kubbe binaya güzel bir bütünlük sağlamıştı. Giriş kapısının önünde beyaz mermerden yarım daire şeklinde dikilmiş korent tarzı sütunlar tepedeki yuvarlak damı tutuyor, kapının üstüne de Haşimi arması süslüyordu. Burası 27 yaşındaki Kral Gazi'nin karısı Kraliçe Aliye ve 3 yaşındaki oğlu Faysal ile oturduğu saraydı. Aliye aynı zamanda kralın kuzini oluyordu. Emir Zeyd'in 3 erkek kardeşinin en büyüğü olan Emir Ali'nin kızıydı. Emir Ali kısa bir süre Hicaz'a kral olmuştu. Gazi 21 yaşındayken babası 1. Irak Kralı Faysal'dan sonra tahta çıktı. Ağabeyine çok yakın olan Emir Zeyd o zamana kadar çocuğu olmadığı için Gazi'yi kendi oğlu gibi severdi. Gazi de amcasına çok düşkündü. Araba ön kapıya gelince yakışıklı melez bir kahya bizi karşıladı. Elimizi yüzümüzü yıkayıp çöl kumlarından arındıktan sonra yine aynı kahyanın peşinden giderek uzun, pembe mermer bir holden geçtik. En sondaki kapı açıldı, bir iki basamak inip iç bahçeye çıktık. O andaki aydınlık gözlerimi kamaştırdı. İlk izlenimim güllerin, çiçeklerin bolluğu ve onlardan gelen kuvvetli mis gibi koku oldu. İkincisi de orada oturmuş bizi bekleyenlerin çokluğuydu. Emir Zeyd ilerledi ve sevimli yüzlü genç bir adama içtenlikle sarıldı. Onun Kral Gazi olduğunu tahmin ettim. Haşimilerin çoğu gibi kısa boyluydu ve küçük bir çocuğunki gibi sıcak, insanı etkileyen gülümsemesi vardı. Amcasının kızı olan karısı Kraliçe Aliye, ondan uzun boyluydu ve endamı genç kız gibiydi. Güzel bir yüzü, büyük yuvarlak gözleri vardı. Sade giyinmişti, yüzünde makyaj yoktu. Onun da 3 kız kardeşi oradaydı. En büyükleri, fazla güzel olmayan evlenmemiş yaşlı bir kızdı. Öbür iki kardeş ise ufak yapılı, ince ve narindi. Ütülü keten tayörler giymişlerdi. Saçları güzel yapılmış, dudaklarına ruj, gözlerine de far sürmüşlerdi. Böylelikle gözleri daha bir ortaya çıkmıştı. Hiç durmadan cıvıldayan bir çift kuş gibiydiler. Bıcır bıcır sürekli konuşuyorlardı. Kraliçenin beyaz tenli annesi dindar bir kadına benziyordu. Çünkü içlerinde yalnız o başını örtmüştü. Aralarında bir de zayıf, koyu siyah saçlı, kocaman gaga burunlu, ince oval yüzlü, gözleri fıldır fıldır bir hanım daha vardı. Şerif Hüseyin'in 2. karısı Çerkez anneden olan Emir Zeyd'in baba bir anne ayrı ablası Emire Saliha imiş. Tanıştırma sona erince çay servisi başladı. Bu arada kral anneme bir isteği olup olmadığını sordu. Annem genç adamın spora ve yarış arabalarına düşkünlüğünü duymuştu. Uçak kullandığını da biliyordu. O yüzden Bağdat'ı uçaktan görmeyi çok arzu ederim yanıtını verdi. Kral memnun oldu ve Mavi Kuş adlı yeni uçağıyla annemi ilk fırsatta gezdireceğine söz verdi. Resmi ziyaret sona erince Emir Zeyd'in yeni bir semt olan Veziriye'de kiraladığı eve gittik. Burayı elinden geldiği kadar döşemişti. Çoğu parçalar Berlin yoluyla Büyükdere'den gelmişti. Bazıları antikaydı. Masa, yatak, sandalye gibi şeyleri de satın almıştı. Evin hiçbir özelliği yoktu. Çölün ortasına oturtulmuş, gri taştan kocaman bir kutuyu andırıyordu. Etrafında onun gibi taştan birkaç ev, çamurdan birkaç kulübe, bedevi çadırları ve keçi sürüleri vardı. Bağdat'ın bütün evleri gibi bunun da sıcak günlerde yatabileceğimiz dümdüz bir damı ve günün sıcak saatlerinde oturabileceğimiz bir bodrumu vardı. Ama daha sonraları annem, Dicle kıyısındaki ocağının eski evleri görünce Emir Zeyd'in bu modern tercihine üzülmedi değil. O evlerin hepsinin kocaman palmiyelerle gölgelenen serin iç avluları vardı. Bütün odaların kafesli pencereleri ve balkonları o serin avlulara bakıyordu. Sonra damlara konmuş kepçe gibi kapaklar esen rüzgarın yönünü değiştirip evin içine girmesini, Böylelikle bütün evde serin havanın dolaşmasını sağlıyorlardı. Onun için annem, Emir Zeyd'in de onlarınki gibi bir ev tutmuş olmasını isterdi. Geldiğimizden birkaç gün sonra annem, Bağdat'ın üzerinde birlikte uçmak için kraldan davet aldı. Kararlaştırılan günün öğleden sonrası, annem siyah ipek satenden uzun etekle ona uygun bir üst giyerek beni de yanına aldı ve Kasr-ı Zuhur'a geldik. Ama koca sarayı bomboş, bütün kapıları da kilitli bulduk. Şoförümüz indi, zili uzun uzun çaldı. Neden sonra Melez Kahya kapıya geldi ve bizi kraliyet hangarında beklediklerini söyledi. Tabii saray hangara epey uzak olduğu için bir hayli geciktik. Kraliyet ailesinin tüm hanımları bizi bekliyorlardı. Hanımların hepsi keten tayyörler ve ipek emprime elbiseler giymişlerdi. Annem arabadan gece davetine gider gibi siyah satenler içinde çıkınca herkes çok şaşırdı ama onun eksantrik hallerini o kadar duymuşlardı ki şaşkınlıklarını saklamayı başardılar. Limonatalar ve başka alkolsüz içkilerle büyük bir sofra donatılmıştı. Kral ailesinin Ermeni fotoğrafçısı Arşak Efendi de yerini almıştı. Herhalde bu kadar prensesi kraliçe ile bir arada tekrar göremeyeceğinden emindi ki hepimizi mavi kuşun önüne dizdi ve fotoğrafımızı çekti. Şimdi o resme bakıyorum da ne kadar tarihi olduğunu görüyorum. Pilotumuz kral annemi yanındaki koltuğa aldı. Kraliçenin en küçük kardeşiyle ben yolcu koltuklarına oturduk. Annem de ben de ilk kez uçağa biniyorduk ve zevkten uçuyorduk. Bağdat üzerinde turlar atarken Gazi bize şehrin göze çarpan yerlerini gösterip bilgi verdi. En etkileyicisi Müslümanlığın en kutsal tapınaklarından biri olan altın kaplama kubbeli Kazimin Camii idi. Gazi bakın burası Bilat, devlet sarayı dedi ve bize büyük beyaz kubbeli bahçesinde çapraz dikilmiş palmiye ağaçları olan bir binayı gösterdi. Gülümseyerek benim ofisim diye ekledi. Aşağıda ana cadde, Harun el Reşit'in ve Kral Faysal Köprüsü'nün üzerinde trafik yoğundu. Otomobiller, atlı arabalar, insanlar kum gibi kaynıyordu. Bağdat yukarıdan bakılınca ortasından akan Dicle Nehri, sıra sıra dikilmiş uzun hurma ağaçları ve çoğu turkuaz renkli çini kubbeli camileriyle çok cazip görünüyordu. Ama sonra onun ne kadar geri kalmış, çöl rüzgarlarıyla hırpalanmış, renksiz, tozlu bir şehir olduğunu görmemek olanaksızdı. Yolların pek azı asfaltlanmıştı. Sarı ya da gri taşlardan yapılmış binalar kutu gibi ilkel şeylerdi. Öteki evlerse kerpiç kulübelerden başka bir şey değildi. Ülke kargaşa içindeydi. Emir Zeyd yeni ve sağlam bir hükümet kurmak için canla başla çalışıyordu. Siyasal kriz kabinenin düşmesine neden olmuştu. Belediye işleri görülüyordu ama hükümetsiz kalınmıştı. Kral Gazi'nin çok sevdiği, inandığı amcası Emir Zeyd de herkes tarafından sevilip sayılıyordu. Bağdat'a geldiğimizin ilk haftasında kendisinden beklenen bu hizmeti vermek için ne türlü çalıştığına tanık olduk. Kabine adayları gece vakti bile arabalarla gelip Emir Zeyd'in giriş katındaki çalışma odasında sabahlara kadar gizli toplantılar yapıyorlardı. Bunların arasında Irak'ın en önemli politikacılarından Nuri Paşa da vardı. O da sık sık geliyordu. Sonunda Emir Zeyd'in zekası, kendini bu işe içtenlikle adaması ve insanları bir araya getirmedeki eşsiz yeteneğiyle Nuri Paşa başbakan seçildi, kabineyi o kuracaktı. Ama gariptir ki Nuri Paşa Emir Zeyd'e hiçbir resmi görev vermedi. Annem fena halde kızmıştı. Bu kadar çalışsın, bütün gücünü kudretini onu başbakan yapmak için kullansın, sonra Nuri Paşa onu tümüyle göz ardı etsin, akıl alacak gibi değildi. Peki sen ne olacaksın diye protesto etti. Yeni hükümette ne bir mevkiin ne de bir ünvanın var. Nuri Paşa sana hiç olmasa bir ünvan verebilirdi. Zeyd her zamanki gibi omuzlarını silkip, ben pozisyon ya da ünvan aramıyorum ki, ben neysem oyun diye yanıt verdi. Annem sonra bana şikayet etti. Keşke biraz hırslı olsa. Daima kendisinden veriyor. Kendisi için hiçbir şey istemiyor. İnsanlar da ondan hep faydalanıyor. Ama tabii ki kızgınlığını Zeyd'den çıkaramayacaktı. Onu değiştirmesi olanaksızdı. Onun için hırsını evin dekorasyonunu değiştirmekten alacaktı. Bundan sonraki birkaç ay, o soğuk taş binayı sıcak bir yuvaya dönüştürmek, annemin yaşam amacı oldu. Floransa'dan getirdiği top top ipek kadifelerle perdeler yaptırttı. Eşyaların yüzünü değiştirtti. Marangozlara masalar, kitaplıklar ve raflar ısmarladı. Yerlere çeşitli buhar halıları serpiştirdi. Kimi yere ipek işlemeli örtüler yayıldı, kimi yere koleksiyonundan kıymetli parçalar yerleştirildi. Hemen her yere konan vazolardan mis gibi gül kokuları yükselmeye başladı. Sonuçta o kasvetli taş binaya can geldi, zarif ve görkemli bir ev oldu. Hizmetkarlara sarı metal düğmeli gri üniformalar da yaptırılıp, her şey tamamlandıktan sonra bir gece bütün personel beyaz eldivenlerini de giyerek kapıda dizildiler. Çünkü annem kraliyet ailesine dillere destan yemek davetlerinden birini veriyordu. Misafirleri geldikten sonra annem her ne kadar erkeklerle kadınları bir arada bulundurmak için çırpındıysa da yılların verdiği alışkanlıklarını kıramadı. Yağla su gibi kadınlar ve erkekler ayrı gruplara ayrıldılar. Erkekler odanın bir köşesinde viski sigara içiyorlar, politika konuşuyorlar ya da fıkralar anlatıyorlardı. Kadınlarsa odanın başka bir köşesinde kasılmış oturuyorlar, çocuklarının ve kendilerinin sağlıklarından başka bir şey bulup konuşamıyorlardı. Kendilerinden daha yaşlı hanımların önünde bacak bacak üstüne atmak, sigara içmek, bir konuyu açmak ya da konuşmaya başlamak ayıp sayıldığından gençler de öyle sus pus oturuyorlardı. Ancak kendilerine bir şey sorulduğu zaman nezaketle yanıt veriyorlardı. Annem her ne kadar hanımları rahat ettirmek için hikayeler, fıkralar anlatıyorsa da boşuna, hepsi baston yutmuş gibi oturuyorlardı. İçlerinde en genci ben olduğum için, koca salonun bir ucunda kraliçenin küçük kardeşleri, Prenses Bedia ve Prenses Celile ile oturuyor, onları eğlendirmek amacıyla Berlin anılarımı, çocukluğumu ve renkli ailemi anlatıp duruyordum. Büyüklerinin aksine onlar bazen gülümsüyor, bazen de kıkırdıyorlardı. Ama yine de eğlendiklerini belli etmemek için elleriyle acele ağızlarını kapatıyorlardı. Annem Bağdat'ta iyi bir Fransız okulu olduğunu öğrenince beni hemen gündüz öğrencisi olarak yazdırdı. Soluk yüzlü rahibeler beyaz kolalı, geniş kanatlı başlıklarıyla melekler gibi aramızda yürüdükçe onların Berlin'de Heil Hitler diye bas bas bağıran erkek öğretmenlerimizden ne kadar farklı olduklarını düşünmekten kendimi alamadım. Okulun sessiz, huzur verici bir havası vardı. Yemekte, koridorlarda ve nakış derslerinde konuşmamız yasaktı. Ama bu yasaklar bile bana, odalarda daima yakılan günlük kokusu kadar dinginlik veriyordu. Huşu içindeydim ve annemin Dame de Sion'u niçin bu kadar çok sevdiğini anlıyordum. Bir gün annem, "Yarın okula gitmeyeceksin," dedi. İran Veliahtı Rıza Pehlevi, nişanlısı Mısır Kralı Faruk'un kız kardeşi Prenses Fevziye'yi alıp Tahran'a götürmek için Kahire'ye giderken Bağdat'a uğrayacakmış. Kral Gazi Zeyd'in onu karşılamasını istiyor. Biz de geçit resmini seyredeceğiz. Ertesi gün 21 yaşındaki İran Veliahtı ile Emir Zeyd, Haşimi Hanedanı'nın armasını taşıyan krem rengi resmi otomobille şehri dolaştılar. Her yer İran ve Irak bayraklarıyla donanmıştı. Ünlü bir iş adamı, korteji seyretmemiz için bizi Harun el-Reşit Caddesi'ndeki binasının kapalı balkonuna davet etmişti. Adamcağız rahatımızı sağlamak için balkona deri koltuklar koymuştu. Karısı ve kızları bize limonatalar, çaylar, Arap kahveleri ikram ettiler.